Ayrım 4.
Sofistlerden biri ilk kez bir düşünür çıkıyor ve politika, daha doğrusu iktidarın kullanılışı başka şey, ahlak başka şey diyor. Bunların birbirine karıştırılması hiçbirine yarar sağlamaz diyebiliyor. Aslında o güne kadar çoğu zaman yöneticilerin sözleriyle uygulamaları, kavli ile fiili birbirine uymuyordu. Ne var ki ancak bir Rönesans düşünürü ortaya koyabiliyor çıplak gerçeği. Böylece siyasi sorunları din, metafizik, ahlak ilkelerinden soyutlayarak ele aldığından ötürü de siyasi düşünce tarihinde bir yenilik yaratıyor. Ahlakı siyasete feda ettiği, amaçla aracı özdeşleştirdiği için tarih boyunca kınanacak Machiavel. Anti-Machiavel'ler çıkacak ortaya. Bunların en ünlüsü 18. yüzyılda aydın despotluğun temsilcisi Prusya Kralı 2. Friedrich'in yazdığı Anti-Machiavel. Machiavel'e Rönesans düşünürü dedik. Gerçekten de Machiavel'in düşüncesini etkileyen faktörleri hesaba katarken İtalya'nın birlikten yoksun oluşu kadar Ortaçağ Hristiyan düşüncesinin eski etkisini yitirmeye, eleştirisel bir düşüncenin boy atmaya başladığı, bilecilik akımının Hristiyan felsefesinin yerine geçme çabaları içinde olduğu bir dönemde yaşadığını da hatırlatmak gerek. Prens ve Söylevler'de Machiavel'e egemen olan temel görüş, daha önce de belirttiğimiz gibi politika ile ahlakın iki ayrı şey olduğu, birbirinden ayrılması gerektiği. Arada üslup farkı, ton farkı bizi yanıltmasın. Çünkü Söylevler'de daha soylu, daha az sinik bir dil kullanır. Sonra prensin monarşiler üzerine bir inceleme olmasına karşın Söylevler daha çok cumhuriyetlerle ilgilidir. Ama devlet cumhuriyet de olsa amaç her türlü aracı meşru, yasal kılar. Roma'da da öyle değil miydi sanki, diyor Machiavel Söylevlerinde. Kaldı ki iktidarı babadan tevarüs etmeyen yeni bir prens çıkıp iktidarı ele geçirmeye kalkarsa uygulayacağı politikanın böyle olması çok daha zorunlu. Machiavel İtalyan birliğini kuracak böyle bir prens arıyor ve ona devlet yönetimi konusunda öğütler veriyor. Bu türedi prensi en güzel örnek Cesar Borgia. Onu örnek alıyor bir bakıma. İşte iktidarı miras yoluyla değil, kendi gücüyle ele geçirmek durumunda olan bir prens, bir hükümdar adayı nasıl davranmalıdır? Machiavel bu varsayımdan hareket ediyor. Böyle bir amaca ancak kuvvet, yırtıcılık, kurnazlık, ikiyüzlülük ile varılabilir. Burada Profesör Chevalier, Machiavel'in salık verdiği ikiyüzlülüğün modern anlamda propagandayı da kapsadığına, propagandayı iktidarın temel ögelerinden biri haline onun getirdiğini işaret ediyor. Kuvvet kullanmadan iktidar yolunun açılamayacağını, prensin savaş sanatını iyi bilmesi gerektiğini, savaş sanatını küçümseyenlerin kendi felaketlerine koştuklarını söylüyor Machiavel. İyi bir ordunun vatandaşlardan kurulu milislerden meydana gelebileceğini, zamanında İtalya'da olduğu gibi ücretli askerlerin işe yaramadığını da belirtiyor. Devlet yönetiminde yırtıcı ve kan dökücü de olmak gerek zaman zaman. Çünkü insanlar esasında iyi değil, bencil, kötü, korkak ve ikiyüzlüdürler. Karamsar bir düşünür Machiavel. Öte yandan bu yırtıcılığı da iyi kullanmak gerek. Ya okşayacaksın insanları ya da ortadan kaldıracaksın. En kötüsü yarım tedbir almak. Kan dökücülüğü uzun bir süre sürdürmek de prensin felaketi olabilir. Herkesi tedirgin eder. Ya mansıp dağıtarak kendine bağla ya da ortadan kaldır düşmanlarını. Prensin her zaman elinde bıçak dolaşması kendi çıkarına uygun değil. İnsanoğlu korktuğuna sevdiğinden daha çok hizmet eder. Onun için prens hem sevilir hem korkulur olmalıdır diyor Machiavel ve hemen ekliyor. Ama korkulur olması sevilir olmasından daha iyidir diye. Prensin sadece aslan gibi kuvvetli olması da yetmez. Aslan tuzakları aldırmaz. Biraz da tilki olmak gerek. Öte yandan savaşta olduğu kadar barışta da başarılı olmalı. Devletler arasındaki anlaşmaları hazırlarken ve uygularken tilki olmak gerek. Gerektiği zaman çiğnemek üzere yaparsın bu antlaşmaları. Prens de ahlaka saygı kadar milletler arası hukuka saygı da olmamalı anlamı çıkıyor bütün bu uyarmalardan. Milletler arası hukukun pacta sunt servanda ahde vefa ilkesini içe sayıyor Machiavel. Antlaşmaları çiğnerken de uyruklarını kendi yöneticilerinin iyi niyetine, karşı tarafın ise kötü niyetine inandırmalı prens. Bu ikiyüzlülük ama gerekli bir ikiyüzlülük. Hikmeti hükümetin gerektirdiği bir ikiyüzlülük. Başka türlü İtalya'yı zor birleştirebilir bir prens. Bu hikmeti hükümetin meşrulaştırdığı ikiyüzlülüğü yine ikiyüzlülük ederek 20. yüzyıl propaganda diye adlandırmadı mı diyor Profesör Şövalye. Devleti laikleştirmekle yetinmiyor Machiavel. Dini devletin denetimi altına almak ve iktidarın bir aracı gibi kullanmak istiyor. Bir sosyal denge aracı yapmak istiyor dini. Machiavel'e göre temelde kötü olan insanların birbirlerini yok etmemeleri için aralarında en kuvvetli olanı başa geçirmeleriyle devlet meydana geliyor. Devletin üstünde devleti durduracak ne bir hukuk var ne de başka bir güç. Prens ile söylevlerin farklı düşünceleri yansıttığını ileri süren yorumcular var. Biz temel düşüncenin farklı olmadığı kanısındayız. Konuyu ayrıca burada tartışmayı gerekli bulmuyoruz. Çünkü Machiavellizm siyasi düşünce tarihine ve siyaset literatürüne amaca ulaşmak için her araç meşrudur görüşünü getiren bir kavram olarak geçmiş. Çağımızda bireyi araç, devleti ise amaç sayan ya da saydığı iddia edilen bütün rejimlerin Machiavel'den esinlendiği sık sık öne sürülüyor. Bunların içinde Machiavel'den esinlendiği en tartışma götürmeyen herhalde Machiavel'in ırktaşı Benito Mussolini'nin faşizmiyle Hitler'in nasyonel sosyalizmi. Mussolini'nin bir de Machiavelli'ye giriş adlı kitabı var. Soru 30. Thomas More'un ütopyası nedir? Hayal kuranlara ütopyacı denir. Yavaş yavaş bir akım belirecek. Ütopyacı sosyalizm ya da hayalci sosyalizm adını alacak. Kendi kafalarında kurdukları düzeni toplum koşullarına önem vermeden gerçekleştirmeye kalkacaklar. Kendi düşüncelerine uygun örnek bir toplum kurabilirlerse herkesin taklit yoluyla doğru yolu bulacağını sanacaklar. İşte İngiliz Thomas More 1480-1535 hayali sosyalistliğin habercilerinden. Aslında dindar bir kişi More, bir Hristiyan hümanisti. Mesleği hukukçuluk. Avam kamerasında vekillik yapmış. Kralın danışmanlığına kadar yükselmiş. Ama kral 8. Henry ile arası açılıyor. 6 kez evlenen kral Anne Boleyn ile evlenmesini engelleyen Katolik kilisesine kızıyor ve bağımsız Anglikan kilisesini kuruyor. Buna karşı çıkıyor Thomas More. Katolik kilisesine bağlı kalıyor. Krala karşı geldiği için de idam ediliyor. Çok yazmış More ama ününü sağlayan 1516 yılında ilk olarak Lüven'de basılan Ütopya adlı kitabı. Ütopya sözcüğü Yunanca'dan türetilmiş. Olmayan ülke, belli olmayan yer anlamına geliyor. Bu kitabında zamanın yönetimine karşı çıkıyor. Yaşadığı despotluk düzenini eleştiriyor. İnsanların mutlu olabilecekleri hayalci bir düzen kurmaya çalışıyor. Teknolojik gelişme sonucu İngiltere'de sanayi yavaş yavaş kurulurken gerekli sermaye birikimi tarım sektöründe elde edilen artık değerle sağlanıyor. Büyük ölçüde tarım yapanlar ilk sanayi kapitalistlerini meydana getiriyorlar. Büyük çiftçiler rekabet olanaklarını kullanarak küçük çiftçilerin yoksullaşmalarına yol açıyorlar. Onları borçlandırarak ellerindeki toprakları satmaya, kentlere göç ederek el emeklerini satarak yaşamaya zorluyorlar. Sosyal değerlerin değiştiği, yıkıldığı bu dengesizlik döneminde yaşıyor Thomas More. Sefaletin çoğunu hırsız, serseri ya da uşak haline getirdiği insan yığınlarından söz ediyor. Toprak mülkiyetinde büyümenin, toprağın sayılı kişilerin elinde toplanmasının yarattığı dengesizliği anlatıyor. Ütopyasını kurmak için yola çıkarken, mülkiyetin bireysel olduğu yerde, her şeyin parayla ölçüldüğü yerde, adaletin ve sosyal mutluluğun olamayacağı fikrinden hareket ediyor. Ütopya, İngiltere gibi bir ada. Herkes, herkes için çalışıyor. Kimsenin özel mülkiyeti yok. Toplum, herkesin ihtiyacını sağladığı gibi herkese fikri yeteneklerini geliştirebilmesi için gerekli zamanı da sağlıyor. Bu eşitçi toplumda sıkı bir disipline gereksinim var. Çalışma saatleri önceden saptanmış. Yemekler hep birlikte yeniyor. özel mülkiyete yol açtığı anlaşmazlıklar olmadığı için yasalar hem sayıca çok az hem de anlaşılır bir dille kaleme alınmışlar. Devletin görevi insanların yönetilmesi değil, malların idaresi, ekonominin düzene sokulması. Bütün yüksek memurlar, hakimler, rahipler seçimle iş başına geliyor. Aydınlar arasından seçiliyorlar. Aydınlar ayrıcalıklı durumda ama kapalı bir sınıf meydana getirmiyorlar. Yetenekli olanlara aydın olma yolları açık. Varlıklı olmanın ve soyluluğun ayrıcalık yaratmadığı bir toplum, eşitçi bir demokrasi özlüyor mu? Siyasi düşünce tarihinde aile ile mülkiyet çoğu zaman birlikte gider. Aileye karşı çıkan mülkiyete, mülkiyete karşı çıkan aileye de karşı çıkar genellikle, diyor Profesör Prelo. Thomas More bunun istisnalarından biri. Aileye önem veriyor. Kurduğu demokraside aile reislerine önemli görevler veriyor. Aile reislerinden başlayan ve piramide benzeyen bir yönetim sistemi kuruyor Thomas More. Bu piramide benzer sistemin eşitçi demokrasiye ne dereceye kadar uygun düştüğü ayrı bir sorun. Öte yandan kendi sistemlerini bütün insanlığa kabul ettirmekle görevli Ütopyalılar. Aslında barışçı olan ancak rejimlerinin mutlak doğruluğuna inanan Ütopyalılar. Gerekirse savaş yoluyla da kendi sistemlerini yaymalılar, diyor More. Böylece insanlığa hizmet etmiş olacaklar. Thomas More'un Ütopyası tek kalmayacak. Birçokları sürdürecekler bu geleneği. Hemen More'un arkasından gelenler, Güneş Ülkesi adlı kitabıyla İtalyan Campanella 1568-1639, Yeni Atlantid ile İngiliz Francis Bacon 1561-1626, Thomas More ile Campanella sosyal bir devrim yapmak amacındalar. Daha çok insan-insan ilişkilerinin daha iyi çözülebileceği bir toplumun düşünü kuruyorlar. Oysa Bacon gelişen tekniğin sonucu insan-doğa ilişkisinin insanın zaferiyle sonuçlandığı bir toplumun özelliklerini belirtmeye çalışıyor. Soru 31. 16. yüzyıla kadar siyasi iktidar ne yönde gelişti? Siyasi iktidar konusunda reformcuların görüşü neydi? Feodal düzen gücünü yitiriyor zamanla. Ticaretin gelişmesi yeni bir sınıfın belirmesine yol açıyor. Ticaretle geçinenler burg denilen kalelerin içinde oturuyorlar. 1007 yılından sonra bu müstahkem kalelerde oturanlara burgensis adı veriliyor. 11. yüzyıldan başlayarak kentte oturan burjuva toplum içinde yavaş yavaş gücünü duyurmaya başlayan bir sınıf haline geliyor. Başta geçimini ticaret ve zanaatla sağlayan burjuva, feodal senyörlere karşı merkezi iktidarı destekleyecek bir süre. Çıkarları mutlak monarşiyle çatışınca kendi burjuva devrimini yapacak ama daha o güçte değil. Öte yandan teknolojik gelişme de merkezi krallıkların güçlenmesine yol açıyor. Örneğin toplarla feodal senyörlerin şatolarını tehdit etmek, onlara baş eğdirmek mümkün. Senyörler zamanla kralın çevresinde toplanmayı, onun dağıttığı mansıplardan yararlanmayı çıkarlarına daha uygun bulmaya başlıyorlar. Kurulan milli devletler papanın dünyevi iktidarına da baş kaldırmaya başlıyorlar. Kralın iktidarı sınırsız hale geliyor böylece. Din alanında da Katolik Kilisesi'nin iktidarına ve kurduğu hiyerarşik düzene bir karşı çıkış başlıyor 15. yüzyılda. Bu akım Hristiyanlığın kaynağına dönüşü öneriyor. Martin Luther 1483-1546 ve Jean Calvin 1509-1564 gibi reformcular dini alanda bireyin özgürlüğünü savunuyorlar. Papaya baş kaldırıyorlar, onu protesto ediyorlar. Bu yüzden de protestan deniyor bunlara. Papanın iktidarına baş kaldıran Martin Luther yanında Alman prenslerini buluyor destekçi olarak. Uhrevi alanda bireye tanınan bağımsızlık ve özgürlük toplumsal alanda dünyevi iktidar konusunda bir değişiklik getirmiyor. Kilisenin iktidarına vurulan bu darbe aslında dünyevi iktidarın büsbütün rakipsiz kalmasına yol açıyor. Din anlamında devrimci olan Luther, siyasi iktidara baş kaldırılmasına kesinlikle karşı. Calvin'e göre de hangi biçimde belirirse belirsin, tiranlık bile olsa siyasi iktidara baş eğmek gerek. Öte yandan Protestanlık, burjuvazinin gelişmesinde önemli bir etken oluyor. Protestanlar Batı'nın ekonomik gelişmesinde ön planda geliyorlar. Bu dönemde siyasi iktidarın yapısı ve sınırı konusu inişli çıkışlı bir yol izleyecek. İktidarı sınırlamak isteyenler kadar kralın iktidarının sınırsızlığını savunanlara da rastlanacak. Sorunun çözümüne ancak burjuvazinin güçlenerek iktidara adaylığını koyduğu dönemde varılacak. Yukarıda özetlediğimiz nedenlerin de etkisiyle güçlenen kralın mutlak iktidarına ilk tepki monarkomaklardan geliyor. Soru 32. Monarkomak akım nasıl ortaya çıktı? Monarkomaklar iktidarın sınırlandırılması konusunda ne düşünüyorlardı? Daha önce de belirtildiği gibi reform hareketini başlatanlar siyasi iktidara dünyevi iktidar baş eğilmesinden yana. Reform, dünyevi otorite karşısında bir siyasi özgürlük öğretisi değil. Oysa ileride reform, liberalizmin Katoliklikte otoriter rejimlerin sadık müttefiki gibi gösterilecek. Dini ile siyasinin karıştırılması olayı burada elle tutulur bir biçimde karşımıza çıkıyor. Dini, Katoliklerin resmi yorumundan kurtaran Protestanlığın din alanında getirdiği özgürlüğün siyasi alanda da geçerli olduğu sanıldı. Daha doğrusu Profesör Şövalye'nin dediği gibi isteyerek böyle bir yoruma gidilmeye çalışıldı. Ne var ki bu yanlışlık özgürlüğün bulaşıcı niteliği karşısında zamanla doğrulandı. Öte yandan Calvinist ülkelerde çıkan din savaşları mezhebin kurucusu Calvin'in dünyayı iktidara karşı gerilmemesi gerektiği görüşünün yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldı. Resmi dini Katoliklik olan ülkelerdeki Katoliklerin Protestanlara karşı davranışı da siyasi iktidara baş eğmek gerektiği görüşünü zamanla savunulamaz hale getirdi. Bunun en kanlı örneği Fransa Kralı 9. Charles'ın emriyle 1572'deki Saint-Barthélemy kıyımı. Protestanlara yani Fransız Calvinistlere Hugenolara yapılan bu zulüm çeşitli yönlerden gelen protestolara yol açtı. İktidara karşı artık pasif değil aktif olarak direnmek gerektiğini, zulme başkaldırmanın meşru olduğunu savunan bir akım çıktı ortaya. Monarşiye karşı savaş açan bu akımın yazarlarına monarkomaklar deniyor. Bu yazarlar tarihe dayanarak Fransız krallığının mutlak olmadığını, aslında rejimin karma bir rejim olduğunu, aristokrasinin ve etajeneroların krala karşı koyabileceğini savunuyorlar. Bir danışma meclisi olan etajenerolarda 3 ayrı zümre, ya da içinde çeşitli sosyal sınıfları barındırdığı için bugünkü sosyal sınıf anlamına gelmeyen 3 ayrı sınıf temsil ediliyor. Rahipler, soylular ve 3. zümre ya da sınıf, diğer etta yani hukuki yönden ayrıcalıksız olan halk. Ne var ki ayrıcalıksız olan halkı da halkın içinde zengin olanlar yani daha çok burjuvalar temsil ediyor. Öteden beri etajeneroların yetkilerini genişletmek için çaba harcayanların düşüncelerinden de yararlanıyorlar. Bu görüşleri şöyle özetlemek mümkün. Kralı Tanrı seçer. Ancak Tanrı'nın iradesini oylarıyla halk belli eder. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir. Vo populi, vo dei. Demek ki kral ancak halkın verdiği vekalete dayanarak devlet iktidarını kullanabilir. Üstelik de bu hakkı yalnızca etajenerolar toplantı halinde olmadığı zamanlar kullanabilecek. Fransa krallarının bu görüşü hiçbir zaman kabul etmediklerini söylemeye bile gerek yok. Monarkomaklar krala karşı çıkma yetkisini bir yandan da soylulara, yüksek memurlara tanıyorlar. Bunlar eski feodaller ve merkezi devlete karşı olan kimseler çoğunlukla. Birçoğu da protestan. Monarkomaklar kralın zulmüne karşı geriye dönük bir direnç koyma peşindeler. Krala karşı koyabilme olanağını Orta Çağ'ın kralla vatandaşları arasında zımni bir sözleşme olduğu görüşüne dayandırmak istiyorlar. Zalim kral da iki çeşit monarkomaklara göre. Bir meşru kral var, sonradan sözleşmeyi bozarak zalim yani tiran oluyor. Ona halk değil, halkla kral arasında yer alan yüksek memurlar başkaldırabilir ancak. Bir de meşru yoldan iktidara gelmemiş olan üstelik de zalim kral var ki Ona herkes baş kaldırabilir, karşı koyabilir. Monark komakların özlediği Tukard'ın belirttiği gibi aristokratik bir feodalizm. Başlıca monark komaklar Fransız François Otman 1524-1590, Théodore de Bez 1519-1605 ve İskoçyalı George Buchanan 1506-1582. Bir de Romalı Sezar'ı öldürenlerden biri olan Junius Brutus'un adını kullanarak takma adla yazmış bir kitap. Vindicide contra tyrannos, zalimin katli vaciptir diyor. Monarkomaklar sadece Protestan değil, Katolik de var aralarında. Protestan olan Henri de Navarre, Fransa tahtının meşru varisi durumuna gelince bu kez Katolikler zalimin katli vaciptir diye yaygarayı basıyorlar. Çağının en büyük düşünürü ve gözlemcisi Michel de Montaigne 1533-1592 Monarkomak bayrağının hızla el değiştirişini üzüntü ve ibretle seyrediyor. Katoliklerin olsun, Protestanların olsun toleranssızlıkları sebep oluyor bütün bunlara. Bu arada devletin birliği tehlikeye düşüyor. Bu mezhep kavgaları içinde kralın durumu ne olmalı? Taraf mı tutmalı yoksa hakem mi olmalı? Herhalde dinde tolerans yoluyla çözmek mümkün mezhep kavgalarının yol açtığı sorunları. İşte bu yolu savunanlara politikler deniyor. En ünlüleri de hukukçu ve tarihçi Jean Bodin. Soru 33. Jean Bodin'e göre egemenlik nedir? Jean Bodin 1530-1596 siyasi düşünce alanında 16. yüzyılın toplamını yapabilmiş, çağını bütünüyle yansıtabilmiş bir düşünür. Karışık bir hayatı var. Kralın savcısı, etajenerolarda 3. zümre, diğer eta temsilcisi, D'Alençon dükünün özel uzmanı. Protestanlara hoşgörüyle davranılmasını, bütün dinlerin özünün aynı olduğunu savunuyor. Saint-Barthélemy kıyımından zor kurtuluyor. Siyaset biliminin öncüleri arasında görülmesini sağlayacak düşünceleri var. Baş amacı, zamanının dini, siyasi kargaşalığı arasında kurtuluş yolunu gösterecek olan genel hukuk ilkelerini ortaya koymak. İşte egemenlik ilkesi bu amaçtan doğuyor. Devletin altı kitabı adlı yapıtında ortaya koyuyor görüşlerini. Devlet yerine cumhuriyet terimini de kullanıyor ama hiç de cumhuriyetçi değil düşüncelerinde. Kendisi tam istememiş olsa bile düşüncelerinin mantıki sonucu mutlak monarşiye götürüyor. Aynı zamanda hukukçu, iktisatçı ve filozof olan Jean Bodin'e göre devlet çeşitli ailelerin birleşmesinden meydana geliyor. Ailenin devletten önce gelmesinin iki sonucu var. Biri ailenin özel mülkiyetinin dokunulmazlığı. Çünkü özel kamusaldan önce. Öteki de ailedeki otoritenin devlet otoritesine örnek olabilmesi, yani paternalizmin savunulmasına olanak sağlaması. Ama devlet bütün öbür topluluklardan önemli bir özellikle ayrılır. Bu da egemenliktir. Egemenlik yeryüzünde hiçbir kısıntıya ve denetime uğramadan emir verebilme ve uygulama yetkisidir. Yani her çeşit denetimin dışında kalan bir iktidar. Latince'de majestas denilen bu üstün iktidar devlet bütünlüğünün çimentosu oluyor. Egemenliğin ögeleri sürekli, mutlak ve bölünmez oluşu. Süreklidir çünkü değişen hükümetlerle hiçbir ilişiği yoktur. Zaman içinde hep aynı kalır. Mutlaktır, salttır çünkü hiçbir şarta tabi olmadan emirler verebilmek ve hiçbir iradeden emir almamaktır egemenlik. Bodin'e göre egemenlik başka hiçbir iradeden emir almadan yasa yapmak ya da kaldırmak iktidarıdır. Yasa yapmanın yanında savaş açmak, barış yapmak, para basmak, vergi koymak, memurları atamak da egemenliğin ifadesidir, bölünmezdir. Devlet içinde egemenliği kullanan, yasa yapan ya da yasayı kaldıran çeşitli yetkili organlar olamaz. Tersini düşünmek feodalitenin ya da karma yönetimin karışıklığına düşmektir Bodin'e göre. Böylece milli devletin kralı artık ne papadan ne de Roma Cermen İmparatoru gibi herhangi bir imparatordan emir almayacaktır. milli devlet, devlet olduğu için egemendir. Egemenliğin en belirgin özelliği ise daha önce de değindiğimiz gibi başkasından emir almamaktır. Bu durumda acaba kralı ya da daha doğru bir deyişle egemenliğin sahibini, çünkü başka yönetim biçimlerini de kabul ediyor Baudin, durduracak başka hiçbir güç yok mu? Varsa bile bunlar insan yapısı güçler değil. Egemenliği kullananı ancak Tanrı ve doğa sınırlayabilir. Tanrı'nın buyruklarına ve insanın yarattığı hukuktan üstün olan doğal hukuka uyulmalıdır. Tanımlamaya çalıştığımız egemenliğin en çok monarşik bir yönetime uyduğu görülüyor. Halkın egemenliği, demokrasi, birkaç kişinin egemenliği, aristokrasi de olur. Ama egemenlik hiçbir yönetimde monarşide olduğu gibi kendine sağlam bir dayanak bulamaz Baudin'e göre. Demek ki egemenliğin en iyi temsilcisi kral oluyor. Ama monarşi de tiranlığa dönüşmemeli, bir zulüm makinesi haline gelmemeli. Monarşi doğal kanunlara ve uyruklarının mülkiyetine saygı göstermek zorunda. Bu durumda monarkın yetkileri mutlaktır. Etajenerallara, parlamento ya da senatolara danışması bu mutlaklığı önlemez. Çünkü karar monarka ait ama monarkın yetkileri sınırsız değil. Vatandaşlarının doğal özgürlüklerine ve mülkiyetlerine saygı göstermek zorunda. Görüldüğü gibi Baudin aslında Machiavellci değil. Devletin üstünde pratik bir önemi olmasa bile bir tanrı buyruğunun, doğal hukukun varlığını kabul ediyor. Gene de Dr. Çetin Yetkin, Kaba Kuvvet Felsefesi adlı kitabında Machiavelli ile Baudin arasında bir ayrım yapmıyor. İkisini de kaba kuvvet felsefesinin temsilcisi sayıyor. Çünkü Baudin'in kralın iktidarını sınırlandırıyor gözükmesinin hiçbir pratik anlamı yok. Kral tiranlığa saparsa halka direnme hakkı da tanınmıyor. Baudin'in kalıcı yanı görüldüğü gibi kamu hukukuna egemenlik kavramını getirmesi ve milli devletin kralını güçlendirmesi. Egemenlik, monarşik milli devletten ileride kurulacak olan demokratik milli devlete miras olarak kalacak. Temelde milli egemenlik adını alarak demokrasiyi dolaylı yollardan sınırlayan bir miras. Soru 34. Johannes Althusius'a göre devlet neden korporasyonlardan, sembiyolardan meydana gelir? Johannes Althusius, 1557-1638, bir Alman düşünürü. Asıl adı Johannes Althaus. Profesör Prelo son monarkomak diyor Althusius için. Çünkü o da sınırlı bir monarşiden yana. Ama asıl ilginç yanı Alman toplumunun o dönemde içinde bulunduğu koşulları yansıtması. Milli devletin kurulmasına engel yersel ve bölgesel özelliklerle dolu çevresi. Bir sürü de şehir devlet. Kalvinist kendisi. Mezhep kavgalarının önlenmesi için göç edilmesini öneriyor. Ya kendilerini kabul edecek bir devlet bulmalılar ayrı mezhepten olanlar ya da yeni yeni topraklar. Amerika'ya göç de bu yüzden başlamayacak mı? Öte yandan 1618 yılında 30 yıl savaşlarına son veren Westfalia Barışı da Cuius Regio, Ejus Religio, aynı ülke, aynı din ilkesini gerçekleştirmeye çalışacak. İşte bu ortamda Althusius devleti sosyolojik açıdan ele alıyor. Devletin varlığını sözleşmeden hareket ederek açıklamaya çalışıyor. Ama sözleşme bireylerle devlet arasında değil, korporasyonlarla devlet arasında. Politik adlı kitabında siyasetin sembiyotik olduğunu söylüyor. Yunanca'dan almış bu sözcüğü. Sosyal hayatın kurulması, yönetimi ve korunması için insanları bir araya getirme sanatı anlamına geliyor. Siyaset yalnızca devleti yönetme sanatı değil, devlete gelinceye kadar çeşitli grupları, korporasyonları yönetmek de siyaset. Bu gruplar, sembiyotlar, insanın ihtiyaçlarının ürünü. Aristo'dan esinlenen Althusius da insan sembiyotik bir hayvandır diyor. Böylece 16. yüzyıl Almanya'sında bir çeşit feodalizmi savunuyor Althusius. Federasyonun başında ise temel yasalara uygun hareket eden bir monark bulunacak, bir tiran değil. Yüksek memurların yönetiminde olan monark yetkilerini halktan alıyor. Halk sözünde durmayan monarka karşı direnme hakkını kullanabilecek. İşte bu devlettir milli birliği sağlayabilecek olan. Althusser'ün hiyerarşik, organik ve korporatif toplum anlayışı liberal demokrasiye hiç uygun değil aslında. Ne var ki 17. yüzyılda Alman prenslerinin sınırsız yetkilerini savunanlarca hasıraltı edilen Althusser'ün kitabı Hollanda ve İngiltere'de liberal görüşlerin gelişmesinde yardımcı olacak. Soru 35. Thomas Hobbes'un düşüncelerini etkileyen olaylar nedir? Düşüncesinin ana çizgileri nedir? İngiliz düşünürü Thomas Hobbes 1588-1679 doğduğu zaman Katolik İspanya'nın kralı 2. Philip sapkın mezhepli Elizabeth'in İngiltere'sine istilaya hazırlanıyordu. İspanya'nın büyük armadasını dalgalar yutuverdi. Ama küçük Hobbes korkular içinde büyüdü. Kısa bir süre sonra da iç savaş başladı. İngiltere'de burjuvazinin iktidara gelişi kolay olmadı. Kendinden önceki egemen sınıflarla yavaş yavaş kaynaşarak oldu bu iş. Yüzeyde mezhep savaşlarıyla örtülü olduğu için burjuvazinin kurulu düzeni zorlayışını çıplak gözle görmek oldukça zor İngiltere'de. Thomas Hobbes ile birlikte burjuva devriminin gelişme çağındaki duraklardan birindeyiz. Yıl 1651. Stuartlardan Kral 1. Charles idam edileli 2 yıl olmuş. Püritenlerin başı Cromwell, İngiltere'deki resmi protestanların yani Anglikan kilisesinin şefinin başını kestirmiş. İç savaşın çıkışına kralın parlamento karşısındaki yetkileri kadar püritenlerin Anglikanların karşısındaki hakları da yol açmış. İngiltere'de ilk ve son kez bir cumhuriyet kurulmuş. Monarşiye son verilmiş ama aslında Cromwell bir diktatör. İşte bu 1651 yılında Londra'da bir kitap basılıyor. Acayip bir adı var. Leviathan. İncil'de adı geçen garip bir yaratığın, bir ejderhanın adı. Yeryüzünde kimsenin güç yetiremeyeceği bir canavar bu. Yazarı Thomas Hobbes. Çelimsiz, korkular içine büyümüş bir adam. Korkusunu dile getirirken ben ve korku sanki ikiz kardeş gibiyiz diyor. İngiltere'deki karışıklığın annesinin onu erken doğurmasına yol açtığı söyleniyor. Din savaşları ve kralın yetkilerinin kısıtlanması tartışmaları korkutuyor Hobbes'u. Materyalist bir düşünür olan Hobbes, gelişmekte olan burjuvazinin tarafını tutmuyor. Öyleyse neden bu kadar ün yapmış? Mutlak iktidarı sağlam ve orijinal bir temele oturtmuş da ondan. Tukard'ın dediği gibi Hobbes'ta mutlak iktidar kralların Tanrı'dan aldıkları yetkiye değil, bireylerin çıkarlarına dayandırılıyor. Hobbes'un ejderhası dev bir insan, yapay, suni bir insan. İşte bu yapay yaratık devlettir. İnsanları koruması için sözleşmeyle meydana getirilmiş. Doğal insanlar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle meydana getirmişler bu yapay insanı, ejderhayı yani devleti. Hobbes, Profesör Chevalier'in belirttiği gibi geometrik zekasıyla siyaseti de, psikoloji ve ahlakı da basite indirgemeye çalışıyor. Ne var ki bunu yaparken hem bireyin hem toplumun gerçeklerinin derinliğine inebiliyor. Chevalier'e göre Leviathan, İngiliz dilinde yazılmış siyasi felsefe kitapları içinde tek ve gerçek üstün yapıt. Şimdi Hobbes'un görüşlerine biraz daha derinlemesine girelim. Soru 36. Hobbes'a göre toplum sözleşmesi nedir? Hobbes nasıl bir toplum düzenini savunuyor? Hobbes'un hareket noktası doğal insan, daha doğrusu doğal yaşama hali. Bu doğal yaşama halini Stoacılar da öne sürüyorlar ama Hobbes'un doğal yaşama hali Epikürcülerin tanımlamasına daha uygun. İnsanlar doğal yaşama halindeyken bir altın çağ yaşamıyorlardı. İnsanlar devleti kurmadan önceki dönemde bir cehennem hayatı yaşıyorlardı. İnsan insanın kurduğuydu o dönemde. Homo homini lupus. Sürekli olarak birbirleriyle savaş halindeydiler. Hobbes'a göre herkes eşit ve tam olarak özgür olunca başka ne beklenebilir insanlardan? Bu durum insanların sürekli korku içinde yaşamalarına yol açıyor. Böyle bir ortamda gelişme ve uygarlığın ilerlemesi beklenemez. İnsan türünün ezilip yok olmasını önlemek, bu cehennemden kurtulmak gerek. Nasıl? Kendi aralarında bir sözleşme, bir kontrat imzalayarak. Bu sözleşmeyle kendi sınırsız özgürlüklerine son veriyorlar. Bir üçüncü lehine haklarından vazgeçiyorlar. Sözleşmeyle yarattıkları bu yapay insan onları temsil edecek ve onları yönetecek. Ne var ki ortaya çıkan bu ejderha, bu yüce egemen güç, bu devlet ve hükümet insanların aralarında yaptıkları sözleşmeyle hiçbir şekilde bağlı değil. Çünkü insanlar doğal yaşam halindeyken sahip oldukları tüm hak ve yetkileri barışa kavuşmak için bu egemen güce, devlete devrediyorlar. Ama karşılık olarak hiçbir şey almıyorlar. Egemen güç Hobbes'a göre bir monarktır. Kraldır veya birkaç kişinin yönetimidir ve yöneticiler sözleşmeye taraf değildirler. Bu yüzden Leviathan'ın hiçbir yükümlülüğü yok topluma karşı. Oysa son derece geniş yetkileri var. Hukukun tek bir kaynağı var, o da egemen gücün, Leviathan devletin iradesi. Hobbes'a göre bu nedenle kaba kuvvetin savunucusu denilebileceği gibi hukuki pozitivizmin savunucusu da denilebilir. Doğru ya da yanlış yargısında bulunmayı insanlar sözleşmeyle Leviathan'a devretmişler. Böyle doğal hukuktan, doğal haklardan söz ediyordu ve egemenin yetkisini doğal hukukla, Tanrı'nın emirleriyle sözde de olsa sınırlandırıyordu. Hobbes'a göre tutarlı değil. İnsanlara doğru yanlış konusunda karar verme yetkisi tanıdın mıydı? Bu iğne deliğinden neler geçmez sonra? Tartışmalar başlar. İş savaşa dönüşür. Barıştan eser kalmaz. Oysa insanlar barış içinde yaşamak için yapmadılar mı sözleşmeyi? Mülkiyet de egemen gücün bir ödünü insanlara. Sözleşmeden önce herkesin her şey üzerinde hakkı vardı. Ama gücü gücüyü yeteneğiydi. Kuvvetli olan ele geçiriyordu istediğini. Mülkiyeti güvenliği getiren devlet, gerektiği zaman uygun bulduğu zaman mülkiyeti dilediği gibi düzenleyebilir. Devletsiz özel mülkiyetin hiçbir anlamı yoktur. Görüldüğü gibi Hobbes, burjuva özgürlüklerini kabul etmiyor, burjuva özgürlüklerini savunmuyor. Din konusunda da Hobbes aynı mantık zincirini sürdürüyor. İnsanlar iki efendiye birden hizmet edemezler. Oysa Hristiyan dualizmi bunu gerektiriyor. İç barışı sürdürebilmenin tek yolu devlet başkanının aynı zamanda kilisenin de başkanı olması, onu da denetimi altında tutabilmesi. Bu Papa'nın yönetimindeki Katolikliği karşısına alan Anglikanizmi savunan bir düşünce biçimi. Burada Hobbes'un dikkat edilmesi gereken bir görüşü var. Hobbes'a göre insanlar inançları ne olursa olsun egemen gücün emrettiğinin dış kurallarına boyun eğmekle yükümlüdürler. Vicdanlara girmeye kalkışmak söz konusu değil. Engizisyoncu değil Hobbes. Tolerans yerine dış konformizmi diyor. O kadar. Sonuç olarak yönetim biçimleri arasında monarşiyi seçeceği belli Hobbes'un. Hobbes'un monarkının özelliği gücünü Tanrı'dan almaması. Bu açıdan Machiavelli'ye yakın. Başka bir özelliği de mutlak monarşiyi bireyci bir açıdan savunması. Bireylerin güvenlik içinde mutlu olarak yaşayabilmesi için gerekli sayması. Hobbes'un bireyciliğini ve faydacılığını yeni bir dünya görüşü getiren sosyal sınıfın, burjuvazinin dolaylı da olsa etkisine bağlamak yanlış olmaz. Nitekim Hobbes'un kullandığı bir varsayımdan başka bir şey olmayan toplum sözleşmesi de bundan böyle bir yandan burjuva özgürlüklerini savunmak, öte yandan siyasi iktidarı monarktan halka doğru indirmek için kullanılacak. Soru 37. Bossuet mutlak monarşiyi nasıl savunuyor? Jacques-Bille Bossuet 1627-1704 ile mutlak monarşi savunusunun en yüksek noktasına gelmiş oluyoruz. Bundan sonra mutlak monarşi çeşitli yönlerden gelen ve gittikçe gücünü artıran eleştirilere uğrayacak. İngiltere ve Fransa'da meydana gelen burjuva devrimlerinden sonra da Batı Avrupa'da gücünü yitirecek. Krallık kurumu ancak anayasalı monarşiler olarak yaşamını sürdürebilecek. Bossuet mutlak monarşiyi sonuna kadar ve bütünüyle savunuyor. Nasıl savunmasın? Din adamı olan Bossuet 1670 yılında Kral 14. Louis tarafından veliahtın yetiştiriciliğine atandı. O da politikayı kutsal kitaba dayandırarak öğretmeye çalıştı geleceğin Fransa kralına. Kitabın adı kutsal kitaba göre politika. Dört ana fikir göze çarpıyor kitapta. A. Monarşi yönetimi üstündür. B. Krallık kutsaldır. C. Kralın egemenliği mutlak ve bölünmezdir. D. Mutlak yönetim keyfe bağlı yönetim değildir. Monarşi yönetimi üstündür çünkü en doğal olan odur. Baba otoritesinden gelmektedir. Doğa yasalarının sonucudur. Kalıcıdır. Babadan oğula geçerek sürer. En birleştirici olanıdır. Yılanlar bir kişide birleşir, bütünleşir, Leviathan örneğinde olduğu gibi. Kamu çıkarına da daha uygundur. Çünkü diyor Buse, kralla devlet arasında bir çıkar birliği vardır. 14. Louis, devlet benim derken şövalyenin dediği gibi bu görüşü dile getirmiş oluyor. Krallığın kutsallaştırılmasına gelince burada önemli bir sorunla karşılaşmaktayız. Bossuet'e göre kralın kutsal oluşu görevinden ötürüdür. Otoritesi tanrısal bir otoritedir. Bu otoriteye direnmenin hiçbir meşru yanı olamaz. Haksız davranışlarına bile karşı gelinemez. Görevinden ötürü kral kutsal olunca ayrıca kilise tarafından kutsanmasına, takdis edilmesine gerek kalmıyor. Bu Galikan kutsal hukukunun savunduğu görüş oluyor. Bu görüşe göre kral iktidarını doğrudan doğruya Tanrı'dan alır. Sadece Tanrı'dan alır. Oysa Katolik Kilisesi'nin savunduğu görüş bu değil. Katolik Kilisesi'ne göre kral iktidarını Tanrı'dan alır. Ama bunun için kilise tarafından kutsanması, takdis edilmesi gerek. Fransız burjuvazisi başka bir deyişle 3. tabaka tiyer etta, içindeki en etken güç ve protestanlar Galikan görüşünü savunuyorlar. Cizvitler ise bu görüşe Katoliklik adına karşı çıkıyorlar. Genç milli devletlerin Papa karşısında kendilerini bağımsız hissetmeleri Katolikleri fazlasıyla rahatsız ediyor. İtalyan Bellarmine, İspanyol Mariana Suarez gibi Cizvit yazarlarının kitapları Fransa'da yakılıyor. Baudin ve öbür hukukçular Papa'nın karşısında monarşiyi bağımsız ve güçlü kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Her alanda fikirlerini açıkça ortaya koyan Bossuet bu konuyu kapalı geçiyor. Kalben o da Galikan öğretisinden yana ama aklıyla bu sorunu geçiştirmeyi uygun buluyor. Çünkü Bossuet ortodoks bir düşünür. Burada ortodoks mezhebi değil söz konusu olan Yunanca'dan gelen bir deyim olarak ortodoksiye, tek doğru yol, tek gerçek olduğuna inanan anlamına. Aristo'nun dediği gibi Bossuet'e göre de insan sosyal bir yaratık. Ne var ki Aziz Augustinus'un belirttiği gibi ilk günah yüzünden niteliği değişmiş, bozulmuş, yozlaşmış. Onun için baskıcı bir yönetim tarafından denetim altına alınması gerek. Yönetimin barış ve sükun sağlayabilmesi için de bölünmez olması, karma olmaması gerek. Bossuet de Hobbes gibi yeryüzünde iki otoritenin varlığını doğru bulmuyor bu yüzden. Bossuet için monarşi mutlaktır çünkü başka hiçbir insani otoriteden emir almaz. Kralın mutlak iktidarının keyfi iktidar olmadığını da söylüyor Bossuet. Ama kral yeryüzünde kimseye hesap vermek zorunda değil. Böyle olunca Bossuet'e göre keyfi iktidarın sınırlandırılmasının öğreti açısından önem ve anlamı kalmıyor. Kral yeryüzünde yaptıklarından öbür dünyada mahkeme-i kübrada hesap verecek. 2. Burjuvazinin güçlenmesi, demokrasiye doğru. Soru 38. 17. ve 18. yüzyıllarda siyasi düşüncenin gelişmesinde burjuvazinin nasıl bir etkisi oldu? Mutlak monarşi ve getirdiği ortodoksça inançlar yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. 1688 yılında İngiltere'de William of Orange'ın 2. James'in yerine tahta çıkmasına yol açan 2. ihtilal mutlak monarşinin yenilgisiyle sonuçlanıyor. Bu ihtilalden hemen sonra bir John Locke'un çıkışı mutlak monarşiye siyasi düşünce alanında öldürücü darbeyi vuruyor. Ne var ki kuramsal alanda mutlak monarşiyi yumuşatarak da olsa savunanlar var. Grotius, Pufendorf, aydın despotizminin savunucuları. Fizyokratlar da bu savunuculara örnek.